ulaşım, bir binalardaki ısınma şekilleri ele alınması gereken bir yığın konu varken, bunlar varken tam tersine mera alanlarının, orman alanlarının, sulak alanların aslında İzmir'in karbon yutan elektrik süpürgeleri olarak ele alıp tam tersine daha fazla muhafaza etmemiz gerekiyor. Öbür türlü zaten Çeşme'deki besin, gıda kaynakları, balıkçılık, bütün bunlar temiz havası, suyu olmadığı sürece gelen ziyaretçiye ne sunacağız? Bunu Foça'da gördük. Bir deniz anası istilasıyla bütün kasabanın turizmi geçen yaz, turizmi, balıkçılığı etkilendi.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Herkese merhaba, ben Mehve Şevin. %100 yerel programında Türkiye'nin en kalabalık 3. ilindeyiz. İzmir her zaman CHP'nin kalelerinden biri olarak bilindi ve bu yılda çok da farklı bir şey olması beklenmiyor. Fakat hem deprem kuşağında, hem plansız yapılaşma, hem de pek çok mera alanlarına, işte ormanlarına, kıyılarına yönelik bir takım projeler var. Bunların baskısı altında kentin sorunları giderek artıyor, kronikleşiyor. Biz de zaten bugün bu sorunları konuşmak üzere yerel kalkınma ve doğa koruma alanında danışmanlık yapan Esra Kartal ile görüşeceğiz. Hoş geldiniz Esra Hanım.
Merhaba, hoş bulduk Beybeş Hanım.
Öncelikle bu deprem meselesinden bir başlayalım. Çünkü daha geçenlerde Naci Görür, Profesör Doktor Naci Görür, İzmir'de çok hareketli faylar olduğunu ve herhangi bir deprem üretilmesi halinde bu fayların tam anlamıyla felç olabileceği, yani İstanbul'dan çok farklı bir durumda olmadığını belirtti. İzmir'de bu afete hazırlık konusundaki verilen vaatler ve bunların gerçekleşmesi anlamında neler var, neler söyleyebileceksiniz?
Aslında bu 6 Şubat'taki yıkıcı depremin öncesinde bunun bu kadar büyük olmasa da bir parçasını Samos açıklarında gerçekleşen, İzmir'i 6.9 büyüklüğünde vuran ve Bayraklı'da yapıların yıkılmasına ya da kiminin ağır hasarlı olarak zarar görmesine neden olan can kayıplarının yaşandığı bir depremi biz burada yaşadık. Bu deprem anında tabii ki kamunun, yerel yönetimlerin çabalarıyla, artı İzmirlilerin de çabalarıyla bunun hızla en azından ilk dönemde müdahalesi için bir şeyler yapıldı. Bunun sonrasında da benim takip ettiğim kadarıyla kamu kurumlarının hasarlı binaların tespiti çalışmaları çok hızlı bir şekilde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işte Naci Görür gibi uzmanların, deprem uzmanlarının katılımıyla bir takım planlama çalışmaları başlatıldı. Bugün seçim çalışmalarında adayların vaatlerine baktığımız zaman da aslında onların vaatleri arasında da görüyoruz. Depreme dayanıksız bölgelerde yaşayan, bu tür hasarlı, yarı hasarlı binalara, yapılara sahip olan vatandaşların İzmir'in daha güvenli bölgelerinde hazırlanacak konutlara yerleştirilmesi vaatler arasında yer alıyor. Ancak şuna da dikkat çekmek lazım. Yani İzmir'de depremin en çok vurduğu Bayraklı bölgesi, burası aslında kıyı alanı bir delta, yapı olarak da yeterince uygun olmadığı gene jeoloji uzmanları tarafından söyleniyor. Öte yandan bu depremin tek etkisini biz Bayraklı'da yaşamadık. Depremin hemen ardından gerçekleşen tsunami ile Sığacık'taki balıkçılar, Sığacık'ta gezi teknesi, şahsi teknesi olanların çok ciddi ekonomik zararlar yaşadığına da tanık olduk. Buna rağmen mesela Sığacık'ta yakın zamanda bir liman projesi gündemdeydi. Dolayısıyla deprem hattının olduğu bu şehirde bir takım yapı ve altyapı çalışmaları, planlamaların İzmir'in deprem faylarının varlığına, nereden geçtiğine, altyapısı nasıl, delta mı, kayalık mı, bütün bunları öngörerek yapılmasını İzmir'de yaşayanlar olarak açıkçası beklemek hakkımız diye düşünüyorum. Bekliyoruz da. Sadece konut yapmanın depremle mücadele, buradaki bir tane, bırakın insanı, bir tane sokak hayvanının bile zarar görmeyeceği şekilde şehrin planlanmasını bekliyoruz. Depremlerin yaşanmaya başladığı, iklim değişikliği nedeniyle deniz suyu seviyesinin hızla artmaya başladığı, pek çok kaynağın artık yok olmaya başladığı bir dönemde hangi partili olduğu olmaksızın, fark etmeksizin gerçekten bu kentteki yaşayan insanların siyasi görüşüne, etnik kökenine bakılmadan almamız gereken hizmet neyse buna ulaşabiliyor olmamız lazım.
İzmir Körfezi, İzmir Körfezi'nin kokusu, kirliliği hep böyle basında yer alır. Biraz son dönemde atılan adımlarla işte ne bileyim atık su tesisleri vesaire bir şeyler yapıldı diye biliyorum. Burada birazcık daha iyileşme var mı? Yoksa İzmir Körfezi'nin bu kirlilik ve koku sorunu çok daha farklı bir şekilde mi ele alınmalı?
Aslında Mehveş Hanım, ben şöyle bir bütüncül bakmak gerektiğini düşünüyorum her
Olur.
türlü soruna. İzmir'deki koku sorunu nereden başladı? İlk önce İzmir'e bir büyük kanal projesi yapıldı. Bundan yıllar önce, yani Narlıdere'den Çiğli Arıtma Tesisi'ne kadar uzanan 45 kilometrelik bir hat ve buna bağlanan yan hatlarla İzmir'in kanalizasyon artı yağmur suyu taşınıyor. Bir kere en başta hani şehrin nüfusunun belli ki ne kadar artabileceği yeterince öngörülemeden bu sistem kuruldu. Artı yağmur suyu ve kanalizasyonun aynı hat içerisinde gidiyor olması yer yer bu sistem içerisinde tıkanıklıktan kaynaklanan koku sorununu beraberinde getirdi. Dolayısıyla geçtiğimiz aylarda İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin, belediye bağlı birimin yaptığı önemli işlerden bir tanesi bu hattın temizliği ve yağmur suyuyla kanalizasyonun bu sistemden ayrıştırması için çalışmaya başlamak oldu. Bu çok uzun sürecek bir proje belli ki. Çünkü başladılar ve henüz küçük bir hat üzerinde çalışma tamamlandı diye biliyorum.
Yaşayan Körfez hedefiyle birçok yatırımı projelendiren İSSU Genel Müdürlüğü kent genelinde dere temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her yıl rutin olarak yapılan çalışmalar İzmir Körfezi'ne çıkışı olan derelerde yoğunlaşıyor. Bu kapsamda
Bir de bunun yanı sıra İzmir Körfezi'nde akan derelerin getirdiği sanayi atıkları, bunların getirdiği katı atıklarla İzmir Körfezi'nin kirlenmesi söz konusu. Körfez nispeten çok fazla dip dalgaları elbette var. Ancak bu kirlilik yükü özellikle yaz aylarında plankton patlamasına, Körfez içerisinde oksijen seviyesinin azalmasıyla kokuya neden oluyor. İzmirli'nin aslında hissettiği koku bu. Bir yandan derelerin taşıdığı alüvyonlarla Körfez'in içerisinde sığlaşmaya gerçekleşiyor. Bu sığlaşma da bir diğer kokunun nedeni. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır aralıklı olarak Körfez sığlaştırma çalışmalarını yapıyor da tekne trafiğinin engellenmemesi, kokunun en azda tutulması için. Şu anda İzmir'de bir koku duymuyoruz. Yaz aylarında göreceğiz. Ancak bu atık sorunu bunu sadece biz bu yaz İzmir Körfezi'nde de görmedik. İzmir'de turizmin olduğu Foça'da çok ciddi bir şekilde deniz anası istilasıyla karşılaştık. Bu ilk kez görüldü böyle bir şey. Turizmin bu kadar yoğun olduğu, turizm değeri, doğa ve kültür değeri bu kadar yoğun olan bir ilçede, özellikle hele de burası bir korunan alan. Bunun neden yaşandı? Çünkü evsel ve işletmelerden gelen sıvı atıklarla Körfez'in içerisinde yeterince suyu sirkülasyonun olmaması, burada gene aynı şekilde deniz analarının üremesi, beslenmesine uygun koşulların oluşması buna neden oldu. Bunun bize zararı neydi? Birinci geçim kaynağı turizm olan Foça için turizmin etkilenmesi, turizmle beraber Foçalı balıkçıların çok ciddi zarar görmesi, ağlarından onlarca deniz anasını elleriyle temizlemek zorunda kaldılar ki bu geçimi direkt buna bağlı olan insanlar için, Foça'ya ziyaret etmek için gidiyorum ve gitmişken bir deniz balığı yiyeyim diyen ziyaretçiler için de aslında tehditti. Yeri gelmişken bahsedeyim. İklim değişikliği, deniz suyu sıcaklığının, zaten iklimin ısınması bu yerküre için normal bir süreç. Ancak bunu krize çeviren bizim eylemlerimiz maalesef ki. Körfez'deki gelen sıvı atıklarla, Foça'ya gelen sıvı atıklar deniz suyu sıcaklığının artmasını daha da tetikleyen gelişmeler. Hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak. Nitekim hem İzmir'de, Foça'da, Muğla'da yapılan deniz suyu sıcaklık ölçümleri zaten gösteriyor. Mevsim normallerinin üzerinde artışlar söz konusu. Bu sadece ekonomiyi bu şekilde şu an gözle görülür, sadece koku olarak belki yakın zamanda görmeyeceğiz. Bugün Muğla'nın, Antalya'nın, Mersin'in balıkçılarını, kıyılarını tehdit eden başka bir sorun var. İstilacı balık türleri. Yani İzmir Körfezi'nin ısınması demek, denizde aslında İzmir Körfezi'nde yepyeni türleri, bunların ekonomiye, insan sağlığını tehdit eden türleri de görebiliriz.
Zehirli ve istilacı balon balığı son yıllarda Akdenizli balıkçıların kabusu oldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredince balon balıkları da rotalarını değiştirdi. Zehirli tür önce Ege'de görüldü, şimdi de Marmara ve Karadeniz'e göç etmeye başladı.
Balıkçıların yıllarca ana sorunu küçük ölçekli balıkçıların trol ve gırgır tekneleriydi. Çok fazla avlamaları, habitat tahribatına neden olmaları buydu. Ancak son yıllarda bu listenin sonraki sıralarında geliyor. İlk başta balon balığı var. Balon balığının ağlara zarar vermesi, ekonomik değerinin olmaması, yerli ekonomik değeri olan türlere zarar vermesi. Bu defa bakanlık bununla mücadele etmek için balon balığı başına para vermeye başladı. Belli adette. Şimdi bu böyle kulağa biraz şöyle tutmak gibi oluyor. Dolayısıyla en baştan planlamak, çözümü başta daha risk büyümeden, ortaya çıkmadan almak gerekiyor. Bu yüzden de körfezin deniz suyu sıcaklığını minimumda tutacak, olması gereken değerlerde tutacak altyapı çalışmaları, derelerin üzerine gelen sıvı atıkları engelleyecek önlemler neyse bunlar üzerinde çalışmak gerekiyor ki bu konularda İzmir'de çok ciddi bilimsel bilgide sahip üniversitelerimiz de var. Çok uzağa gitmeye de gerek yok.
Bir de İzmir Körfezi demişken bir yol köprü projesi de vardı. Ne oldu o vaat?
O vaat maalesef İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin ÇED iptal raporuna rağmen, 2018'deki iptal kararına rağmen gene o vaat bir seçim vaatiydi. Bir önceki seçimlerde bir vaatti. Bu iptal kararına rağmen şimdi yeni seçimde gene bir vaat olarak önümüze geliyor. İzmir'in ulaşımının hafifleteceği gerekçesiyle. Ancak projenin yapılması planlanan bölge işte Narlıdere ile Körfez'in karşı tarafında Çiğli ve Mavişehir'in olduğu bölge. Bu bölge binlerce flamingonun yaşadığı bir bölge. Türkiye'nin koruma sözleşmesi, taraf olduğu sözleşmelerle Gediz Deltası'nı ve flamingolarını, burada yaşayan türlerini korumayı vaat ettiği bir alan. Öte yandan bugün ve bu projenin gerçekleşmemesi için TMOP, Ege Çevre Platformu Doğa Derneği İzmir'den 85 kişinin açtığı dava için avukatların hazırladığı raporu inceledim. Yani raporda şu da geçiyor. Aslında bu ÇED raporunu hazırlayan uzmanların kendi raporlarında belirttiği bir risk var. Körfez'in ayaklarının su sirkülasyonunu ve Körfez'deki temizlik çalışmalarını engelleyeceği yönünde bir risk de var. Körfez'in en önemli sorunu sığlaşma, belli aralıklarla yapılan temizlik çalışmaları. Bu artık İSSU'nun rutin çalışmalarından bir tanesi neredeyse. Dolayısıyla bu kadar kritik bir çalışmayı engelleme potansiyeline sahip. Öte yandan adaylarımızın aday olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bir İzmir ulaşım planı var. 2030'a kadar İzmir'in hangi akslarında hangi ulaşım seçenekleri olmalı? Toplu taşıma mı? Karbon emisyonunu azaltmak için nerelerde hangi uygulamalar yapılmalı? Dolayısıyla bu planda İzmir Körfez geçiş projeli ve bu proje olmayan senaryolar ele alınmış. Ele alan da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzmanlık danışmanlık aldığı farklı üniversitelerden akademisyenler ve bir çok kalabalık bir uzman heyetinin olduğu bir kurum. Dolayısıyla burada da geçiyor. Yani bu projede bir kere günlük geçiş maliyeti 3 dolar olarak hesaplanmış. Buranın toplu taşımayla ulaşımı azaltmayacağı bu ulaşım seçeneğinin tam tersine bireysel otomobil geçişini daha fazla arttıracağı, öte yandan harcanan sürenin yüzde sadece bir oranında azalacağı, yapılacak yolun da süre kilometre olarak da %3 oranında azalacağı gibi bir modelleme var. Dolayısıyla yani bu kadar bilgi varken bu konuda inat etmenin ne anlamı var diye sormadan edemiyorum. Hani Körfez ısınıyor, bir sürü sorunumuz var. Yani huzurlu şehir istiyorsak aslında bunu sağlayan, İzmir'de bu huzuru sağlayan İzmir'in Körfez'i çevresindeki açık bu kullanım alanlarıdır. Deniz rahatça, mehtabı, gün batımını seyredebilirsiniz. İzmir'in bu keyfinin önüne bir yapı, bir ada konması planlanıyor. Bu da bir yandan tehdit. Öte yandan Körfez'in içerisinde Naci Görür Hoca 12, Çevre Bakanı da 21 fay hattı olduğunu söylemişti ki bunların bir kısmının Körfez, iç Körfez'le bağlantılı olduğu yönünde de bilgiler var. Yani bu böyle bir projenin deprem anında depreme nasıl bir etkisi olacak bunu da ortaya koymak lazım.
Bir de Çeşme Yarımadası'nda hani Çeşme'nin Kanal İstanbul'u gibi denilen yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir projesi var. Bununla ilgili mahkemeler sürüyor. Zira bu Alaçatı ve Urla'nın bir takım bölgelerini de içine alan 9.574 hektarlık bir bölgede eğer böyle bir proje yapılacak olursa şehre ve bölgeye etkileri neler olacak?
Yani o projede 16 bin hektarlık alanın kamulaştırılması söz konusu o proje için. Bu 16 bin hektarlık alan içerisinde tarım alanları var. Yani imar planlarına kayıtlı tarım alanları, su havzaları, su koruma alanları ve sulak alanlar bulunuyor. Dolayısıyla sit alanı bir yandan. Şimdi yani bu koruma statülerini davayı açanlar koymadı. Hani devletin kurumları aynı şekilde bu projeye onay veren kurumlarla ilişkili kurumlar tarafından verilen koruma statüleri. Burada hayvancılık yapılıyor, tarım yapılıyor. Yani Çeşme Yarımadası sadece turizmden ibaret değil. Buradaki diğer geçim kaynaklarına bağlı olan insanları da düşünmek lazım. Öte yandan yani iklim krizine ben gene geleceğim. Kentin nüfusu bakın 2007'den 2023 yılına kadar 1 milyon artmış. Nitekim son 6 Şubat depreminin hem 6 Şubat depreminde gördük, pandemide gördük. Ekonominin giderek kötüleşmesi de aynı şekilde İstanbul gibi farklı şehirlerde kiraların İzmir'le kıyaslandığı daha yüksek olduğu şehirlerden kentin göç almasına neden oluyor. Kimsenin gelmesini engelleyemeyiz elbette ama kent bu kadar hızlı ilerliyorken, bu kadar hızlı nüfusu artıyorken İklim değişikliğine, karbon emisyonuna neden olacak eylemler de artıyor. Buna ne neden oluyor? Kentin işte atık çöp sorunu, çöplüklerde toplanan atık, ne bileyim ulaşım, bir binalardaki ısınma şekilleri, ele alınması gereken bir yığın konu varken, bunlar varken tam tersine mera alanların, orman alanların, sulak alanların aslında İzmir'in karbon yutan elektrik süpürgeleri olarak ele alıp tam tersine daha fazla muhafaza etmemiz gerekiyor. Öbür türlü zaten Çeşme'deki besin, gıda kaynakları, balıkçılık, bütün bunlar temiz havası, suyu olmadığı sürece gelen ziyaretçiye ne sunacağız? Bunu Foça'da gördük. Bir deniz anası istilasıyla bütün kasabanın turizmi geçen yaz, turizmi balıkçılığı etkilendi. Bu zaten hani korunan alanları, özellikle bu statü verilen alanları düşman olarak görmemek lazım. Ben bunu bir yerde tanık olmuştum. Burası koruma alanı olduğu için biz Çeşme gibi olamıyoruz. Büyük binalar, oteller yapamıyoruz. O yüzden kalkınamıyoruz. Tam tersine oraya ziyaretçinin gelme nedeni buradaki değerler, doğal değerler, kültürel değerler, bunları muhafaza etmek gerekiyor. Gerçekten buna ihtiyaç var mı? Böyle yapılardan elde edilecek gelir acaba oradaki tarım, turizm, balıkçılık gibi diğer kaynaklardan sağlanabiliyor mu?
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Şöyle bir örnek vereyim. Bu ne bileyim Foça'daki deniz çayırlarının bir ekonomik değeri var. Doğadaki türlerin bir ekonomik değeri de var öbür yana. Eğer paradan konuşacaksak böyle bir argüman sunayım ortaya. Foça'daki deniz çayırlarının kıyı erozyonunu engelleme, oksijen salma, balıklara yuva olma, dolayısıyla buradaki balıkçılığı destekleme yönünden hesaplanmış bir ekonomik değeri de var. Yıllık 3 milyon dolar gibi hatırlıyorum. Dolayısıyla doğal kaynaklar, doğal değerler aslında yapılaşmanın, kalkınmanın daha fazla ekonominin önünde engel değil. Tam tersine bunlar zarar gördüğünde ortaya çıkabilecek sorunlarla harcanacak paranın bütçeden çıkmamasını sağlayan değerler. Yakın zamanda yapılmış bir çalışma var. Dolayısıyla bu çalışmaya göre iklim değişikliğinin dünyadaki bazı şehirleri nasıl etkileyeceğine yönelik yapılmış bir araştırma. İzmir'de deniz suyunun 50 santim daha 2050'ye kadar artacağı öngörülüyor ve bundan en fazla Bayraklı, Mavi Şehir bu bölgenin etkileneceği öngörülüyor. Burası emlak konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölge. Dolayısıyla buraya yönelik bir planlamamız var mı? Burada bir sanayi bölgesi var. Aynı şekilde bu durum, bakalım Çeşme'de yapılması planlanan bu dev yatırımı nasıl etkileyecek? Hani bu kadar yatırım yaptıktan sonra deniz suyu seviyesi 50 santim yükseldiğinde ne olacak? Çok güzel seçim vaatleri görüyoruz. Gerçekten çok güzel ama bunlar artık bu iklim krizi gibi koşullarda bunların getirdiği fırtınalar, seller, tsunami, deprem, bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman biraz geleneksel vaatler olarak kalıyor. Yani daha ezber bozan, daha gerçekçi vaatlere de ihtiyacımız var gibi.
Şimdi Gediz Deltası'na gelelim. En son durum nedir? Yani burada hem yapılaşma, hem sanayileşme, hem kirlenme korunması gereken bir alan. Siz yıllarca buradaki yapılan çalışmaları bizzat biliyorsunuz, takip ettiniz.
Yani Gediz Deltası bir kere bir Ramsar alanı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler üyesi olarak Türkiye'nin belli dünyaya korumayı vaat ettiği alanlardan bir tanesi. Burası Akdeniz'deki flamingo popülasyonunun %10'una ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde flamingoların ürediği iki alandan bir tanesi burası. Diğeri Tuzgölü, diğeri de Gediz Deltası. Her yıl 18-20 bin çift arası flamingo kuluçkaya yatıyor ve bu kadar yavru dünyaya getiriyorlar. Bunun yanında tepeli pelikan gibi gene nesli tehlike altında olan türlere ev sahipliği yapıyor. Burası için Dilara Arslan'ın bir doktora tezi var, yakın tarihli yayınlanan. 1986'dan 2020 yılına kadar Gediz Deltası'nda yapılaşmanın %147 arttığı yönünde. Gediz Deltası İzmir'in hemen yanı başında, İzmir'in hayvancılık, tarım yapılan, balıkçılık yapılan, yani kenti besleyen bir alan. Hele de bir diğer yandan İzmir'de evlerimize giren tuzun üretildiği alan. Türkiye'nin en büyük deniz tuzlası burada ve 1800'lerden beri işletilen bir saha burası. Dolayısıyla yapılaşma buranın da en büyük sorun olduğunu görüyoruz sevgili Dilara'nın araştırmasından. Buna bağlı olarak bir yandan ben kış ortası kuş sayımlarına da arkadaşlarımla beraber katılıyorum. Yani kış aylarında yağışın normalde en yüksek olması gereken dönemlerde bile delta içerisinde ciddi bir susuzluk olduğunu gözlemliyoruz. Zaten gene bir planlama hatası olarak, yani Gediz Deltası'nın bu koruma alanı içerisine akan hiçbir tatlı su kaynağı yok. Ben yıllardır bu alandayım ve bana çiftçiler şunu derdi: eskiden burada susam yetişirdi, sonra yerini daha fazla gelir getirdiği için pamuğa bıraktı, silajlık mısıra bıraktı. 2007'den beri ilk kez geçtiğimiz yaz burada susam ekildiğini gördüm. Zira susuzluk yüzünden artık pamuk üreten üretici sayısı da giderek azalmaya başladı. Su yok. Çünkü ekerse dördüncü ya da üçüncü sulamayı yapamayacağı için, o güne kadar yaptığı masrafı tabir caizse yakmak zorunda kalacağı için ürünü tarlada bırakıyor ve ürün deseni değişmeye
İşi
başlıyor.
Akdeniz Foku 10-11 aylık hamilelik döneminden sonra her sene ya da 2 senede bir yavru doğuruyor. Bu nedenle Akdeniz Foku üreme hızı düşük. Yavru sayısı az bir canlı.
Gediz Deltası gibi İzmir'de korunan alanlarımız var. İşte Karagöl Tabiat Parkı, Yamanlar Tabiat Parkı, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi, yakın zamanda Karaburun-Ildırı Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi ki bu çok önemli bir karardı. Çünkü Körfez'in girişinde hemen karşılıklıdır haritada Karaburun ve Foça ve bu iki alan Akdeniz foklarının ürediği, yaşadığı, beslendiği alanlar. Aynı şekilde Körfez'deki yaşayan Yunus türlerinin günlük göç hareketlerinin olduğu bölgedir. Dolayısıyla karşılıklı bu iki alanın koruma altına alınması önemlidir. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı Karaburun-Ildırı için de yönetim planı hazırlıyor. Ben seçim vaatlerine şöyle baktım: aslında adaylar için çok güçlü argümanların, güzel vaat üretebileceği faaliyetler bu yönetim planları içerisinde geçiyor. Yönetim planlarının hiçbir bağlayıcılığı olmamasına rağmen aslında İzmir'in bu alanları için hangi sorun var, ne yapmak gerekiyor? Bunların çok ciddi biyoçeşitlilik, yerel kalkınma, sosyoekonomi, ekosistem hizmetleri gibi uzmanlar tarafından ve paydaş katılımıyla araştırılıp ortaya konduğu yönetim planları var. Aslında bunlar seçim vaatleri için müthiş kaynaklar. Bunları hiçbir adayın kullanmadığını gördüğümüz gibi bir adayın da çıkıp Gediz Deltası'nın kendi ilçesi sınırları içerisinde olduğu ve kendi ilçesinin halkının denize ulaşamadığını, bu alanı kıyı turizmine açacağı gibi bir vaat görüyoruz. Ya yani burası korunan alan, hassas koruma zonu. Gene aynı şekilde Yamanlar'da bir başka adayın hayvan barınağı yapma vaadi var. Tabii ki hayvan barınaklarına ihtiyacımız var, sokak hayvanlarının daha güvende yaşaması için. Ama bunun yapılacağı yer Yabanlar Tabiat Parkı değil.
Başka böyle tuhaf vaatler var mı sizin gözünüze takılan? Yani bunlar çok çarpıcıydı da varsa söyleyin.
Evet, çok önemli. Ya bir diğeri şu, gene isim vermeyeyim. Beyefendi şey yapmak istemem, rencide etmek istemem. Uygulama bu, vaat değil de beyefendi bir ilçeden belediye başkan adayı. Kendisi aynı zamanda turizm yapıyor. Çevre Bakanlığı'ndan kiraladığı bir koyu aslında kamping, günübirlik turizm için işletmek üzere kiralamış. Ancak alanın girdiğiniz zaman denize ulaşamıyorsunuz. Çünkü alan parsellere bölünüp tiny house, bu ahşap yeni moda çıkan kulübe sahipleri, karavancılara kiralanmış. Burası korunan alan, altını çiziyorum yeniden. Bu yapıların konaklama noktalarının diyeyim, sıvı atıkları kumuna içerisine borularla verilmiş. Oradan denize gidiyor. Burası bir korunan alan. Şimdi bu beyefendi, burayı işleten beyefendi Aynı zamanda bunun bulunduğu ilçenin belediye başkanlığına aday. Galiba bizim de seçmen olarak vaat okur yazarlığı yapmamız gerekiyor. Yani adaylarımızın her birinin vaatlerine, bunları yapmayı planladığı bölgelerde neler var, yapılabilir mi, yapılamaz mı? Ve bu bilgilere ulaşmak da gerçekten zor değil.
Ayorgi'de katledilen zeytin ağaçları. Bu bölge yetişkin zeytin ağaçlarıyla doluydu. Hazine arazisi. Üçüncü derece arkeolojik ve doğal sit alanı. Burada ruhsatsız bir şekilde tam bir gasp yaparak bu ağaçlar katledildi. Yüzlerce zeytin ağacı ve sakız ağacı bu bölgede 20 dönümlük alan içerisinde katledilerek burası çöl haline getirildi. Aşağıda büyük bir dağ oyularak plaj yapılmak suretiyle oluşan hafriyat denize döküldü.
Ekoturizm adı altında bir takım tarımsal alanların çok ciddi bir şekilde yapılaşmaya açıldığını görüyoruz. En son mesela ben Foça'da bununla ilgili bir mücadele olduğunu gördüm. Bu gerçekten kıyı kenar kanununa aykırı olarak Ayayorgi'de yapılan bu beach club gibi başka tehdit eden unsurlar var mı yarımadada ve çevresinde?
Galiba ana tehditimiz kitle turizminin müthiş bir şey olduğuna inanmam. Bir de İzmir'e şöyle bakmak lazım. Yani sadece plaj turizmi, yani günübirlik yüzme değil, İzmir'de turizm değeri olarak pek çok ürün var. İşte Rumlardan kalan taş yapılar, Efes antik kenti, Bizans Selçuklu'dan kalan yapılar, Kemeraltı gibi tarihi bir çarşı. Öte yanda Akdeniz foklarının, yunusların, çeşitli deniz möbellerinin yaşamasına hala imkan verecek kıyı alanları, deniz çayırları, buranın bir yandan biyolojik çeşitliliğiyle, yani İzmir'in biyolojik çeşitliliğine baktığımız zaman çok zengindir. Bütün bunlar aynı zamanda buradaki tarımı ve gastronomik ürünleri de besliyor. Dolayısıyla bu gastronomik ürünlerin de aynı zamanda turizm değeri olarak ortaya çıktığını da görüyoruz. Yani İzmir'deki turizm dev otellere sığdırılabilecek kadar küçük değil. Geçtiğimiz yaz Karaburun'da Akdeniz Foku'nun yatıp dinlendiği bir kayalık alan üzerine bir turizm işletmesi iskele yaptı. Ve yazık ki yerel yönetimin katılımıyla bu iskelenin açılışı yapıldı. Ardından buna karşı gene dava, bir sürü süreçler işledi. Halk günlerce o iskelenin başında bunun olmaması, kalkması gerekiyor gibi tepki gösterdi. Türkiye-Yunanistan arasında 200 bireyi kalan Akdeniz Foku'nu korumak, İzmirli'nin bir tane İzmirli'ye hizmet götürmek kadar önemlidir, değerlidir. Aslında seçimlerde evet ilçeleri belediye başkanını seçeceğiz ama muhtar da seçeceğiz. Dolayısıyla bir alanda aslında alan küçüldükçe sorunlara çözüm üretmek daha da kolaylaşıyor. Bu anlamda bence mahalleler şanslı. Mahalle muhtarlarına, mahalle sakinleriyle beraber örgütlenerek aslında belli konularda çok pratik, belki bütün kente, diğer mahallelere, belki de bütün ülkeye ilham verecek uygulamalar da buradan çıkabilir.
Çok teşekkür ederim Esra
Teşekkür
Hanım.
ederim.
Umarım İzmir içinde gerçekten sorunlarına, gerçek sorunlarını çözmeye daha iyi hizmet edebilecek yeni adaylarla birlikte bir dönem olur diye düşünüyorum. Siz de çok güzel bir şekilde formüle ettiniz. Yani bir bütünsel bir bakış açısı sundunuz bizlere. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.